A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili programında Sedat Altan'la birlikte sunduğumuz bu güzel programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Değerli kardeşimiz, tarihçi, yazar Koray Kamacı. Hoş geldin Koraycığım.
Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle programda beni ağırladığınız için. Umarım buradan vereceğimiz mesajlar bütün dünyaya örnek olur diyorum.
İnşallah.
Allah razı olsun.
Bu arada yeni kitabın hayırlı olsun Koray Hocam. Nedir konusu, sen izleyicilerimizle paylaş bilmeyenler için.
Evet, inşallah. Yani çıkalı bir ay oldu. İnşallah güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Derin Dünya Devleti ve Orta Doğu. Orta Doğu'da bazı işte Müslüman alemi üzerine bu ölü toprağının serpilmesinin nedenlerini daha çok araştırdık. Ve karar kıldık ki hakikaten Osmanlı buraları nasıl yönetmiş? Osmanlı evet oraları fethetmiş ama sevgiyle fethetmiş. Biz de elimizden geldiği kadar kitapta hem Osmanlı'nın bakiyesi o toprakların özelliklerini ve bugün yaşananları hem de diğer Atatürk'ün gizlenen vasiyeti, Hazreti Davut'un kılıcı, Barnabas İncil'i gibi ve Hazreti Mehdi konusu gibi önemli konuları da kitabımızda işledik. İnşallah kitabı herkes temin eder ve güzel bir şey olur yani feyiz olur. Biz bunu diliyoruz tabii ki.
Allah razı İnşallah. Olsun. Sen her yerde... Bütün konferans konuşmalarında, televizyonlarda, her yerde Hazreti Mehdi'nin gelişinden, İttihat-ı İslam'dan, sevgiden, birlikten bahsettiğin için Allah da sana bereket veriyor, İnşallah. Versin, arttırsın. Çok güzel bunları çünkü zikretmek.
Evet. Yani, aslında böyle bir zamanda bir daha ben hep söylüyorum yani diyorlar ki niye bu zaman? Çünkü bu zaman ahir zaman. Ahir zamanda bunların söylenmesi zaruridir. Bunların herkesin bilmesi lazım. Mesela ben bunu ailemde daha çok gördüm. Ailemde Mehdi inancı sürekli anlatılıyordu. Eskiden hocamızın kitaplarından da hepsi hepimizin ailesinde olduğu gibi bizde de vardı. Oradan okuduklarımız vesaire böyle bir bilinç oluştu. Ama tabii tam manasıyla bilmiyorduk. İnsan araştırınca bir de bakıyor ki muhteşem bir şey. Yani bunu herkesin öğrenmesi lazım. Çünkü İslam'ın tekrardan yeryüzüne hakim olacağı günleri ve altın çağı inşallah ben yaşayacağız. Buna inanıyorum. İnşallah. Bu da Hazreti Mehdi öncülüğünde olacak. Biz de bu konuda böyle çorbada bir tuzumuz olsa ne güzel bizim için. Çok büyük mutluluk. Yani onun talebesi olabilmek, olabilmeye namzet bile olsak bizim için çok büyük
Allah
bir gurur olur.
Allah razı olsun. Teveccühün başarısın inşallah. Şimdi zaten genel olarak bütün olaylara baktığımızda da Koray Hocam, dünyada tecelli eden olaylara gerçekten de hadislerde tarif edilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce buyurduğu olayların tek tek tahakkuk ettiğini görüyoruz. Şam'daki hadiseler, Irak'taki olaylar.
Tabii iki Müslüman devletin birbirine saldırması.
Özellikle artık mesela Melhame-i Kübra diye bizim bildiğimiz, Armagedon diye dünyada telaffuz edilen olaya doğru da bir gidiş var. Yani hocamız onunla ilgili de tabii biz bunu istemeyiz, dua ederiz ama Allah bir kader belirlediyse de zaten o kader gerçekleşir demişti. Hakikaten aynı bölgede aynı yoğunlaşmalar var. Sen ne diyeceksin bu konularla
ilgili? Yani o konuda kitabımızda da bahsettik. Melhame-i Kübra bize göre Hristiyan'da geçen Armagedon savaşı, İncil'de geçen Hristiyanlarda. Bu olacak. Ben mesela hep söylerken insanlar şaşırıyor. Diyorum ki yani kim ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ilahi bir rolü var. Yani bu A partisi, B partisi, şu adam, bu adam değil. Bir ilahi rol var. O role mutlaka Türkiye gidecek. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki hadislerden de öğrendiğim kadarıyla Mehdi Aleyhisselam bu topraklardan çıkacak. Bu topraklardan çıkacağı için de Türkiye'nin ilahi bir rolü olduğuna inanıyorum. Ve özellikle kitabımda belirtmiştim. Armagedon'a gidiş sürecinde kutsal emanetlerin, Hazreti Davut'un kılıcının, Atatürk'ün gizlenen vasiyeti ki açıldığı zaman halifelik bünyesinde çok önemli şeyler var o konuda gibi pek çok bilinmeyen sır ve gizem de ortaya çıkıp gerçekten o Barnabas İncil'le beraber de artık dünyada bir Müslümanlaşma hareketi, bir iman hareketi dediğimiz, sevgi hareketi dediğimiz o hareketi ben eminim ki Mehdi ile birlikte başlayacağına inanıyorum. Ve bu olacak. Ve bu olacak. Bugün olanlar da tesadüf değil. Her şey bir plana göre gidiyor. Yani ben hep söylüyorum kimin bir hesabı varsa şüphesiz Allah'ın da bir hesabı var. Çünkü Allah daha nurunu tamamlamadı. İslam yeryüzüne tekrardan hakim olacak Kur'an'da dediği gibi.
İşte gerçek bir Müslümanın yani inanması gereken, zikretmesi gereken şekilde tam güzel ifade ediyorsun. Ancak günümüzdeki Müslümanlar bazı mezhep sahipleri oluyor veya başkaları. Hatta beraber de bir programa da katılmıştık. Sen de başka bir televizyonda hatırlıyorsun.
Doğru, evet.
Mehdi'yi kabul etmeme gibi bir akım var.
Evet.
Gerçi bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle söylüyor. Mehdi olduğu devirde Mehdi inkar edilecek, çıkmayacak diye söylenecek diyor ağırlıklı olarak. O da onun alameti. Ancak Müslümanların da bir şuurlaşması gerekiyor herhalde, değil mi?
Kesinlikle abi, yani o konuda katılıyorum. Hadislerde dediği gibi yani Mehdi Aleyhisselam sürekli inkar edilecek vesaire. İşin ilginç tarafı benim gördüğüm kadarıyla inkar edenlerin bir kısmı, bazı hocalar şimdi kabul etmeye başladı. Yani bu da ilginç. Niye o zaman inkar etti? Yani madem bunu biliyordun da niye söylemedin halka? Neden halktan gizledin Mehdi Aleyhisselam? Çünkü ben şunu da biliyorum. Mehdi Aleyhisselam geleceği zaman bütün mezhepler birleşecek. Tarikat, cemaat, şu bu diye bir şey kalmayacak. Müslümanlar tek bir sancak, tek bir bayrak altında toplanacak. Ve bazı hocaların da saltanatı sarsılacağı için bunu söylemekten korktuğunu da çok iyi biliyorum. Onu da elhamdülillah gördüm. Ama hakikaten hocamız bunu her zaman söylüyor. Allah razı olsun. Yani ben çok şey öğrendim kendisinden. Hala da öğreniyorum. Bu bağlamda da bence samimi Müslümanların önce bir kendini sorgulaması lazım. Bir kere Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi kötü bir şey değil ki. İslam yeryüzüne hakim olacak diyor. Bir lider. Bu lidere çok ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Yani bu dini boyutu yüksek olan bir lider, Hazreti Mehdi'den bahsediyoruz. Sahibi zaman, zamanın sahibi. Nasıl olur da bunun gelmesinden imtina ederler? Yani bunu da anlamak mümkün değil. Müslümanların burada bir keşmekeşliği var. İşte orada gerçek Müslümanlarla, yani samimi Müslümanlarla, gerçek olmayan, sözde Müslümanların ayırt edilmesini çok iyi anlayabiliriz.
Şimdi sen Koray, yazdığın kitaplarla da zaten birebir alakalı olduğu için bir de birçok çevreyle de görüşüyorsun. Arkadaşlıkların, dostlukların var. Biz biliyoruz. Şimdi biz kendi gözlemlerimizde şöyle bir şey tespit ettik. Zaten hocamız da bunu her zaman söylüyor. Şimdi birçok cemaat, birçok İslami grup sürekli İslam dünyasında olan sıkıntılardan, acılardan dem vuruyor. Bunları anlatıyor. Fakat ortaya bir çözüm önerisi konmuyor. Mesela birçok slogan atılıyor ama hiçbir zaman biz İslam Birliği'ni, İttihat-ı İslam'ı istiyoruz diyen olmuyor. Birliktelik oluşturulmak istenmiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun?
Yani orada tek bir şey söylemek istiyorum abi, yani açıkçası. Tam bir akıl tutulması. Yani İttihat-ı İslam'ı, İslam Birliği'ni istemeyen bir Müslümanın hakikaten aklından şüphe etmek lazım. Nasıl olur da İslam Birliği? İslam Birliği'ni biz dünyaya... Evet, biz dünyayı fethedeceğiz, buna inanıyorum. Ama sevgiyle fethedeceğiz, kardeşlikle. Bu da İttihat-ı İslam'la olacak. Yani bunda hiçbir zaman şüphe duymuyorum. O tarz maalesef söylemlerin de tamamen kendi çıkar hesaplarından dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü saltanatları sarsılacak. İslam'ın bölünmüş hali şu anki, maalesef üzülerek söylüyorum, yani bölünmüş hali bazı sözde İslam alimlerinin, öyle diyeyim, sözde diyeyim, işine geliyor. Neden? Çünkü saltanatı sarsılacak. Bunu biliyor ve gelmesini istemiyor. Gerçek samimi Müslüman ise bunun gelmesi için mücadele ediyor. Yani mücadele edenlerle mücadele etmeyenler arasındaki fark burada ortaya çıkıyor.
Evet. Şimdi Peygamberimiz ahir zaman alametlerini tarif ederken tesbih tanelerinin ard arda dizilmesi gibi böyle ard arda olacağını bize müjdeliyor. Sen kendi çalışmaların döneminde mesela kitap yazmaya, araştırmaya başladın. Bunları sonra kaleme aldın, televizyonda anlattın. Evet. O süreçte mesela nasıl gelişti bunlar? 2000'den sonra özellikle herhalde biraz da artarak neler gözlemledim mesela, biraz onları aslında anlatabiliriz.
Yani genel manada aslında gözlemleklerim şunlar da. Ben ilk böyle araştırmaya başladığım zaman tabii bu konuları ben önce ailemden öğrendim, onu söyleyeyim yani, babamdan, annemden vesaire. Yani bizde Mehdi inancı çok üst seviyede, bunu çok iyi biliyorum. Oradan gördüklerimi daha sonra tabii ki araştırarak öğrenmek isterim. Ama maalesef karşıma çok güzel bir kaynak çıkmadı. Daha sonra araştırdığımda, işte hocamızın kaynakları başta olmak üzere, o zamanlar Milli Görüş içerisinde de zaman zaman yer aldım. Rahmetli Erbakan döneminde. Oradan aldığım o hocalarımızın verdiği kitaplarla, onlarla, bunlarla hakikaten bir şuura erişebilirim. Yani onu çok şükür elhamdülillah söyleyebilirim. O şuura erişmenin neticesinde de araştırdığım konuların gerçekliğini, inanılırlığını ve hadislerin de birebir çıkmasından sonra artık ortada hiçbir şey kalmadı. Bütün iki Müslüman devletin birbiriyle savaşması, Irak-İran savaşı, işte Afganistan-Taliban olayı çıkması, büyük ateşin çıkması, patlamanın olması ki gemi buraya geldiğinde biliyorsunuz olmuştu. Yani birçok şeyi ben gördüm, hadiste çıktı. Yani Şam'da bir fitnenin çıkması, evet o da. Şu an görüyoruz işte Suriye'de olan olaylar malum.
Yaklaşık 200 alamet.
Evet. Gerçekleşti. Yaklaşık yani. Hepsi çıktı. Yani şimdi bunu görüp de hala defaatle efendim böyle bir şey yok, İşte bunlar uydurma, bunlar şöyle diyen insanların, çok güzel bir şey söylüyorum. Ben kendi öğrencilerime de bunu söylüyorum. Çocuklar kenara geçin, onları izleyin. Bir tarafta gerçek kaynaklar, bir tarafta onlar. Siz bakın kaynaklar gerçekleşmiş mi? Olmuş. Herhangi bir kaynakların bir sahteliği, hani haşa, peygamber sözüdür. Var mı? Yok. E sen peygamber sözüne muhalefet edenleri niye izliyorsun?
Zaten yani olay vuku bulunca, yani gerçekleşince
bitti. Zaten doğruluğu kanıtlanmış demektir.
Gerçekleşti.
Yani bilimsel anlamda da böyle değil mi abi? Bir hipotez önce bakarsın, doğruluğu kanıtlandı mı tamam, o olur, kanun olur. Yani artık bu da değişmeyen bir şey. Ve ben maalesef yine üzülerek söylüyorum. Ülkemizde hala ahir zamanın ne demek olduğunu bilmeyen milyonlarca insan var. Çok büyük bir çöküntü içindeyiz manevi olarak. Biz manevi olarak, yani ben kendime görev atfettim. Dedim ki çıkarım, dolaşırım. Kapı kapı, kişi kişi, insan kim olursa olsun. Ben bunu dedim, görev atfedeceğim ve yapacağım. Neden? Mücadele edenlerle mücadele etmeyenlerin farkı ortaya çıksın diye. Ve ben inanıyorum ki Rabbim nasip ederse, ömür verirse, öyle söyleyeyim, İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ı da göreceğiz diye umut
İnşallah.
Ediyorum.
Şimdi senin kitap yazma konuları, araştırma konularına baktığımızda tabii ahir zaman konuları var. Hazreti evet. Mehdi var, Hazreti İsa'nın nuzulü var. Ama aynı zamanda Masonlar, tapınak şövalyeleri, bu konular var. Şimdi 80'li yıllarda biliyorsun hocamızın bir Yahudilik Masonluk kitabı vardı.
Evet.
O Türkiye'de bir dönem açtı, hatta dünyada bir dönem
Her
açtı.
Her yerde
çünkü
olan bir
birçok dile de çevrildi. Genel aslında bu mantıklar ilk olarak, kaynak olarak oradan alındı. Fakat daha sonra bu konudan senin gibi birçok kanaldan yürüyen yazar, çizer, gazeteci arkadaşlar oldu. Geneline baktığımızda yalnız bir kaptırma, yani olaya böyle artık komplo teorisi diyorlar ya, artık komplo teorisinin komplo teorisi, her taşın altında bir şey arama ve genel bir ümitsizlik. Yani bu sistemden çıkış olmaz. Olaylarda hayra yorar şekilde değil de. Şimdi senin kitaplarında genelde bu uslup yok. Yani o ince ayrımı nasıl yapıyorsun mesela? Nasıl değerlendiriyorsun bu bakış açısını?
Şimdi abi zaten kaynakları tahlil ettiğimiz zaman kendi yorumumuzla beraber bir şeyler ortaya çıkar. Ama her şeyi, yani her taşın altında bunu Masonlar yaptı, bunu onlar yaptı, yok şunu onlar yaptı. Biraz da insanın kendine bakması lazım. Yani Masonların bir şey yaptığı yok. Herkes olduğu yerde duruyor. Masonlardan çok bizi bazı televizyonun karşısında geçen inandığımız hocalar kandırıyor. Bunu gördük işte. Mehdi yok gelmeyecek. O yok gelmeyecek. Şimdi öyle bir şey oluştu ki akım. Bir kesim diyor ki Hazreti İsa gelecek. Şimdi biz ikisine de inananlardanız. Bir kesim diyor ki Hazreti İsa gelmeyecek ama Mehdi Aleyhisselam gelecek. Öteki, yani öyle bir keşmekeşlik içindeler ki onlar bile ne yaptığını bilmiyor. Ben kaynaklarda kendi akli derecemin aldığı kadar ve insanlara anlatabileceğim düzgün, yani komple teorisi katmadan. Komple teorisini şöyle ben yorumluyorum aslında. Yani bir yorum yapıyorsak bir esere. Armagedon. Armagedon olan şeyleri de belli. Hadislerde yazdığı kadar da belli. Araştırdığımız kaynaklarda da belli. Bunun üstüne gidip de hani bir Çapanoğlu aramak bence işin ciddiyetini artık yok ediyor. Yani işin ciddiyeti yok oluyor. O yüzden ben kitaplarda genelde bunu kabul etmiyorum. Yani kendi tabii ki yorumum var ama yorumum akli sınırlar içinde. Çok da komple teorisine gitmeden bugün işte görüyoruz yani. Çok insan var komple teorisine maalesef maruz kalan. Yani bir şey söylüyorlar, her şeyden bir şeyden vuruyorlar. Yani en ufak bir şeyden derler ya, bir tabir vardır, çok özür diliyorum. Hani kıldan nem kapıyor. Yani kıldan nem kapmak tabiri gibi her şeyden böyle arasında bir şeyler aramak yanlış yani. Ona katılmıyorum.
Şimdi senin yazdığın konular tabii çok ilgi çekici konular evet. Ama en çok mesela kafanda bir sıralama yaptığında sana en çok neyin dönüşü oluyor? Mesela en çok neler merak ediliyor ve en çok ne ilgi çekiyor?
Yani şunu söyleyeyim abi. Genel manada benim siyasi yazılarım da çoktur. Ama asla gündelik siyasi yazı yazmam. Tamamen strateji bünyesinde. Kafkaslar, Orta Doğu, enerji politikaları. Genel manada İran konusunda bana çok dönüş oluyor. Yani İran üzerine yazdığım çok büyük yazılar var. Vatikan üzerine de yazdığım bazı yazılar var. Onlarda da geri dönüş oluyor. Ama daha çok, yani şu an açıkçası, yani burada açık açık söyleyeyim, en çok okunan yazım İranlı kripto Yahudiler ve yaklaşan zaman ve Mehdi Aleyhisselam yazım. Yani insanların en çok şu ana kadar okuduğu ve benim yayılan yazılarım bakımından en çok bu ikisi var. Ama tabii ki Hazreti Davut'un kılıcı başta olmak üzere yine 2. Abdülhamit Han dönemi olayları gibi olaylarda da çok geriye dönüş oluyor. Ama şu üçleme çok güzel. Ben hep bunu söylüyorum. Öğrencilerime de anlatıyorum. Hazreti Davut'un kılıcı, Barnabas İncili, Atatürk'ün gizlenen vasiyeti. Üçünü aldığınız zaman ortaya zaten Hazreti Mehdi çıkıyor.
Şimdi istiyorsan bu üç konuyu bir hafif böyle kısa kısa açarsak, Hazreti Davut'un kılıcının önemi nereden kaynaklanıyor? Sen hadislerden istiyorsan onu söyle.
Evet, yani ben araştırdığım konularda şöyle bir şey rastladım abi. Hazreti Davut'un kılıcı, öncelikle kılıç kutsal bir kılıç. Ve kılıç sahibini bekliyor. Hazreti Davut'un kılıcının kabzasındaki kitabede Hazreti Mehdi'nin biliyorsunuz aynı şekilde tarifi ve ismi geçiyor. Şimdi Hazreti Mehdi ismini orada gördüğümüz zaman hani çok rahat anlayabiliyoruz. Hani Moşiyah diyor çünkü Yahudiler Moşiyah diyor. Yani Hazreti Mehdi olduğunu anlıyoruz. Bu bağlamda araştırdığımız zaman orada zaten Mehdi'yi müjdeliyor. Kılıç da sahibini bekliyor. Yani o sahibini bekliyor, sahibi de onu. Mutlaka ikisi birleşecek.
Evet diyorum. Şunu eklemek istiyorum. Şimdi genelde insanlarda psikolojik olarak kurtarıcılar olduğunda bunlar hep savaşla, kanla halledilmiş ya geçmişte.
Evet.
İşte. Yani böyle olmuş. Bu sefer böyle olmayacağını Peygamberimiz müjdeliyor. Yani damla kan akmaz diyor Hazreti Mehdi döneminde. Hatta uykusunda ola uyandırılmaz bile. Yani kimseye rahatsızlık verilmemesi. Kılıç var ama bu temsili olan bir şey kılıç.
Kutsal, tabii, emanet.
Kutsal emanet.
Kutsal yani. Emanet olduğu için yani... Şimdi bazı Hazreti Mehdi'den bekleyip de çok ileride bekleyen kişiler de hep gelince işte şunu kesecek, bunu kesecek, şu mezheptekileri kesecek diye evet. Mehdi beklentisiyle şiddet yan yana kendi kafalarında öyle. Ama Peygamberimiz öyle olmadığını söylüyor. Yani zaten dünyada zaten şu anda Irak'ta kaç milyon, Afganistan'da kaç milyon, zaten şu halihazırda Suriye'de milyonlarca Müslüman kanı dökülüyor. Yani şehadet zaten her gün var. Ya Mehdi'nin gelişi bunları durduracak. Yani kanı durduran Mehdi, Mehdi'ül-Dem evet. olduğu için seyreden kardeşlerimiz, ilgilenen Hazreti Tabii. Mehdi'yi araştıran kardeşlerimiz ve herkes de bilsinler ki kan akıtmayacak Mehdi, bilakis kanı durduracak. Yani sevgiyle, barışla insanların zaten mevcut oluşmuş zulmü durduracak.
Tabii orada kesinlikle tabii yanlış anlaşılmamak lazım ve üstüne basarak abi seninkinin şimdi söylediklerini temellendireyim. Evet dedim ya dünyayı fethedecek ama sevgiyle. Evet. Çünkü o savaşı çıkartan düşünce sistemlerini öldürecek. Yani burada açıkça söyleyeyim komünizm, Marksizm gibi savaşı çıkartan düşünce sistemlerini öldürdüğün zaman o savaşacak zaten zihniyetteki insanlar olmaz. Ben çok inandığım bir şey var. Yani imanlı, inançlı bir insan savaşı niye tercih etsin? Bütün kutsal dinlerde geçiyor öldürmeyeceksin. Yani bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bunu bilen bir insan... Ben asla inanmıyorum gidip de savaşı tercih etsin, savaşayım, onu öldüreyim, bunu öldüreyim. Savaşı tercih edenler yok mu? Var. Ama onları da sevgiyle yok edeceğiz. Sevgiyle ama. Severek. Yani kardeşlik hukuku gereği. Adaletle. Osmanlı'nın yaptığı gibi. Bugün Balkanlar Osmanlı'yı arıyor. Diyor ki Pax Ottomania yani Osmanlı barışı. Osmanlı barışına aşıklardı. Osmanlı onlara o barışı sağladı. Orta Doğu'da olduğu gibi üç kıtada. İşte biz bunu tekrardan Türkiye, bu konuda model ülke biliyorsunuz Altuğ abi. Yani model ülke olarak Türkiye bu konuda liderliğini yapacak. Ve bu proje dahilinde olacak. O proje de yine aslında bizim değil. Yani bu ilahi bir proje. İddiadı İslam. İslam Birliği. Kur'an'da dediği gibi tekrardan defaatle söyleyelim. Yeryüzünde İslam tekrardan hakim olacak.
Zaten Filistin evet. ve İsrail sözünü unutmasanız. İsrail Filistin sorununu çözebilecek dünyada başka ikinci bir kişi yok. Yani çünkü Museviler de Hazreti Mehdi'yi Moşiya olarak biliyor. Müslümanlar da yani üstünde ittifak edilen tek kişi olacak dünyada.
Tek.
Onun sözleri, onun yönlendirmesi, onun çözümleriyle her iki tarafın da kabul edeceği, üzerinde anlaşacağı tek kişi olacak. İkinci bir kişi olamaz.
Söyleyelim zaten. Abi. Çok özür dilerim hemen geleceğim abi. Hristiyanları da ön plana atarsak onları da tabii çekelim. Hristiyanlar da Hazreti Mesih indiği zaman yani İsa Aleyhisselam'la beraber Hazreti Mehdi namaz kılacak. Hazreti Mehdi biliyorsunuz Hazreti İsa diyecek ki sen kıldır. O diyecek sen kıldır vesaire böyle şey olacak ve herkes yanlış biliyorsan düzeltin Hazreti Mehdi'nin imamlığında orada bir namaz kılınacak.
Evet inşallah.
Yani onu inşallah Hristiyanlar da gördüğü zaman Hristiyanlar da bu sefer yani o konuda ittifak rahat rahat yaşanacak.
Doğru.
Ona inanıyorum. Yani üç dinin üstünde ittifak ettiği tek isim.
Evet. Şimdi biraz evvel mesela çok güzel bir şey söyledin. Hazreti Mehdi'nin sapkın ideolojilere karşı bir fikri mücadelesi de oluyor ve bunun kazanımı sonucunda zaten dünyada bir İslam Birliği ve Altın Çağ dediğimiz dönem oluşuyor. Sen şimdi günümüzde mesela Türkiye'nin en büyük sorunu olarak PKK'ya baktığımızda evet. ya da tabii hocalık yönüne milli eğitimimize baktığımızda neler görüyorsun? Yani hem PKK'da hem milli eğitimde neler yani, tespit ediyorsun?
Şöyle söyleyebilirim abi maalesef PKK'nın en büyük zihniyeti beslendiği ideoloji komünizm, Marksizm, ateizm vesaire. PKK buradan beslendiği için kendine daha çok inanmış insan adapte etmeye çalışıyor. Milli eğitimde her ne kadar tam olarak temizlense de kırıntıları devam ediyor. Yani bu anlayış tarzı bazı yerlerin. İşte evrim teorisinde olduğu gibi, yani olmayan bir teoriyi ısrarla hala, yani bugün biyoloji kitaplarında kırıntıları da olsa görmemiz mümkün. İşte burada çok dikkatli olmak lazım. Yani hoca çok dikkatli olması lazım. Hocanın onu aldığı zaman çocuklara onun ayrımını yapıp öyle vermesi lazım. Yoksa çocuklarda çok büyük bir bunalım ve kafa karışıklığı oluyor. Lise çağındaki çocuklarda daha çok oluyor bu. Bunu ne yapmak lazım? Bunu o ideolojilerin sapkınlığını, o ideolojilerin savaş ideolojisi olduğunu, ki bunu görüyoruz 2. Dünya Savaşı'nda Stalin'in milyonlarca insanı katlettiğini maalesef görüyoruz yani. Bunları bilen bir nesil tarihi ve diğer konuları çok iyi böyle bilirse emin olun bu zaten düşünce sistemi kendiliğinden gider, mahvolur.
Yani maddenin diyalektiliği bir de tarihin diyalektiliği, sen tarih hocasısın, sen de biliyorsun işte o şey yontma taş devri, kaba taş devri falan diye yaptıkları ayrımlar tamamen insanın evrimine dayandırılan düzenler. Halbuki öyle olmadığını biz çok iyi biliyoruz yani.
Tabii. Orada mesela medeniyetlerin biz onu işlerken çocuklar bir soru sordu abi, çok özür dilerim. Yontma taş devri, orta taş. Hocam dediler, neyce konuşuyorlar o zamanki insanlar? Şimdi hadi buyur buradan ya. Yani bunun gibi çok ilginç sorular geliyor. Ama biz anlatıyoruz. Arkadaşlar bakın böyledir, şöyledir. Hazreti Adem'den, Hazreti Havva'dan bunu anlatmamız lazım. Bunu ama öbür türlü anlatmıyorlar. Sanki biz mağarada yetiştik, mağarada doğduk. İşte maymunun evrim geçirmesiyle haşa. Yani bu bir kere her şeye muhalefet. Kur'an'a muhalefet, dine muhalefet.
Bilime de muhalefet. Hayır, kalıntılar var ya. İşte ne bileyim 8 bin yıllık Stonehenge'lar var. 12 bin yıllık. Fosiller var artı.
Ara yani geçiş formu yok abi. Yani en güzel onu söylüyor. Ara geçiş şeyi yok, formu.
Ya daha 4000 yıl evvelki işte Mısır şeylerini bulamıyorlar. Bu şeyini yeni yeni keşfetmeye çalışıyorlar. Evet. Bak 4000 yıl evvel onların düşüncesinde çok daha geri olunması gerekiyordu. Hatta 11 bin yıl beyin ameliyatı yapılmış. Aletleri var, kafatasları var. Yani kaç bin yıl evvelden çok büyük medeniyetler olduğu yeni bulgularla anlaşılıyor. İşte daha Urfa'da değil mi? Bizim daha medeniyeti dinin doğurduğu anlaşıldı. Eskiden öyle düşünüyorlardı. Yani dini medeniyet ortaya çıkardı. Şimdi Göbekli Tepe'de ilk bulunan kalıntılar, en eski kalıntılar dini mabet kalıntıları oldu. Ve medeniyetin din vesilesiyle medeniyet ortaya çıktığı anlaşıldı.
Yani. Bir de hocamızın her zaman söylediği bir şey var. Yani Darwinizm, materyalizm, Marksizm bize anlatılmasın demiyoruz diyor hocamız. Bilakis çok geniş kapsamlı anlatılsın bir genel kültür olarak. Fakat bunun bilimsel karşılığı da mutlaka verilsin. Şimdi tabii sen kendi ilgi alanına giren dersler konusunda gözlemlediklerini aktarıyorsun. Ama hocamız bir çalışma yaptırmıştı. Maalesef hem lisede hem orta öğretimde ilgili alakalı alakası her derste çok geniş kapsamlı anlatılıyor Darwinizm. Ve bir gerçekmiş bu. Hatta bugün artık yani 20 yıl önce, 30 yıl önce evrimcilerin bile anlatmayı bıraktı. Urey Miller deneyleri bile bir gerçekmiş gibi insanlara veriliyor. Ama bunun karşılığında sadece yaratılış teorisi şeklinde ya da yaratılış inanışı şeklinde yarım paragraf bir yazı oluyor. İçi de doldurulmuyor. O şekilde geçiştiriyor. Ama PKK'ya baktığımız zaman KCK denilen akademilerinde yani evet, bunların şehir yapılanmalarında ki yargıya artık yansıdı, açıklandı. Çok geniş kapsamlı evrim safsataları, işte tarihin diyalektiği, maddenin diyalektiliği başlığı altında çok geniş kapsamlı. Hatta Bölücübaşı'nın, Öcalan'ın da kitaplarında bizzat birebir anlatıyor zaten.
Evet, doğru. Teorisi. Maalesef. Yani üzülerek söylüyorum ki çok doğru söyledin abi, Sedat abi. Yani bunların maalesef şeyini çok görüyoruz, yansımasını görüyoruz. Buna rağmen bunu yok etmek adına bir şeyler tam manasıyla yapılmayışı da insanı üzüyor. Yani işte keşke ben isterim ki bütün herkes bunda ittifak olsun, anlatsın. Ama üniversitelerde de çok büyük bozukluk var. Yani sonuçta bu hocalar da üniversiteden geliyor, yetişiyor, diğerlerini yetiştiriyor. Üniversitelerde bence çok büyük kapsamlı bir çalışma başlatılması lazım. Ben elimden geldiği kadar tabii ki yani herkes her bireyi yapması lazım. Ama herkesin yapması için daha büyük geniş kapsamlı bazı projeler yapmamız lazım. Çünkü hakikaten yine söylüyorum, ahir zamanı bilmeyen bir nesil yetişiyor. Nedir hocam diyor, o ne diyor? Bilmiyorum diyor. İçinde yaşadığın zaman diyorum. Ama bunu anlatmamız lazım. Ahir zaman nedir, neden ahir zaman deniyor vesaire, bunun alametlerine. Bunu herkesin aslında bir görev bilmesi lazım. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. İşte üniversitelerden dahil olmak üzere çok büyük bir başı bozukluk var. Umuyorum ki altın nesil dedim ya, altın çağda yaşanacak. O altın nesil bunun üstesinden gelecektir diyorum.
Bak söylediğin olaylar mesela çok önemli tespitler. Hocamız her zaman üzerinde duruyor. Bugün ülkenin başına musallat olan YPG yapılanması dediğimiz olay veya PKK ağırlıklı olarak üniversiteli ve liseli gençlerden oluşuyor. Bugün hendek kazan, orada polislerimizi, askerlerimizi kanatlarla uzaktan şehit eden ya da PYD katılımıyla yine yurt dışından burada roketlerle karakollarımıza saldıran insanlar hepsi liseli gençler. Yani orada liseli Marksist-Leninist eğitim almış. Sonra belli sözde lerde de terör akademilerinde de bunları pekiştirmiş insanlar. Veya her zaman hocamız onu söylüyor. Bugün kara yılan dediğimiz, kara su dediğimiz PKK'nın bilinen 40 yıldır ortada, hatta Öcalan da buna dahil. Bu insanların hepsi üniversite eğitimi almışlar ve o yıllarda bu teorilerle aşina olmuş insanlar. Ama onun karşılığında yani bir herhalde karşı eğitim, bir milli şuur, bir değil mi? Milli uyanış bu görülmüyor herhalde değil
bu
mi?
Bu maalesef eğitimde tam manasıyla yok. Yani var ufak tefek de olsa bazı kurum kuruluşların, derneklerin yaptığı faaliyetler var tabii ki. Ama tam manasıyla yok. Neden? Yani adamlar dediğiniz gibi akademi kadar akademi diyor yani onlar. Akademiye kadar kurmuşsa bu üniversiteli gençlerin hani akıl ruh sağlığı yerinde olduğuna göre bunlar nasıl böyle yetişiyor da bizimkiler karşıt bir strateji geliştiremiyor diye ben yıllar boyu düşündüm. Yani sadece savaş üzerine bir eğitim tarzı alınması da yanlış. Mesela karşı tarafta hep böyle vuralım, kıralım ama bir de bu düşünce sistemini yok edelim diye kimse düşünmüyor. Yani hastalık belli. Yani bir bataklık var. O bataklığı kurutmak mı daha iyi yoksa sinekleri öldürmek mi? O bataklığı kurutmak için o düşünce sistemini yok etmemiz lazım.
Bir de hocamızın şöyle bir tespiti var. Sen bir eğitimci olarak ona katılıyor musun? Hocamız diyor ki şimdi sen sürekli ortaokulda, lisede, üniversitede Marksizmi, materyalizmi, evrim teorisini anlatıyorsun. PKK da bunu anlatıyor zaten. Sonrasında sen PKK ile mücadele ediyorsun ama onun ideolojisini besleyen yapıyı okullarda sen veriyorsun. Ve bunun karşısında bilimsel gerçekleri dile getirmiyorsun. Yani bu nasıl bir mücadele yöntemi ya da eğitimdir
bir,
yani?
Tam bir keşmekeşlik. Yani gerçekten öyle bir ideolojik tarzı zaten yetiştiriyorlar. Ama altyapısında dediğim gibi kırıntıları var. O kırıntılar yüzünden, milli eğitimdeki o kırıntılar yüzünden insanlar o evrim teorisi gibi satsafaya, Marksist-Leninist gibi satsafa düşüncelere maalesef inanıyor. Adam hiç PKK ile alakası yok. Atıyorum Karadeniz yöresinden bir vatandaş, genç. Onu alarak yavaş yavaş o tarafa doğru kaymaya başlıyor. Bakın normalden diyorlar ya işte bölge bölge değil, her bölgeden orada, her bölgeden. Yani işte çeşitli örgütler var, şehir yapılanmaları var. Yani bunlar sadece Doğu ve Güneydoğu vatandaşlarımız değil. Yani memleketin her yerinden bunu nereye bağlayacağız? İşte bu ideolojilerden dolayı. Biz gerçekten bu ideolojilere karşı savaş verirsek ve bu ideolojilerin kökünü kesersek hem milli eğitimde hem üniversitede emin olun ki bunların besleneceği hiçbir kaynak yok. Hiçbir kaynak. Yani tek beslendikleri kaynak dediğiniz gibi hem o milli eğitimin içindeki bazı kırıntılar ve üniversite düzeyinde çok büyük kapsamlı. Üniversite yani abi ben de üniversitede hani okurken çok karşılaştım. Yani çok karşılaştım. Yani bu Marksist deniz düşündeki insanların o içindeki bulunduğu boşluktan
hangi
çok gördüm.
Hangi üniversitedeydi?
Trakya Üniversitesi'ndeydim. Yani çok gördüm. Üzüldüm. Hiçbir şey diyemedim. Yani onları çevirmedim. Çevirmeye çalıştığım, anlattığım. Arkadaşlar bakın doğrusu bu falan. Hep bana deli gözüyle baktılar. Kandırılmış gözüyle baktılar. Çünkü adamlar dine karşı zaten böyle bir set çekmişler. Yani konuya hadisle girsen giremiyorsun. Kur'an'la girsen giremiyorsun. Mecburen onları sanki bir felsefik söylenmiş gibi karşı tarafa söyleyince dinliyorlar. İşte bu yanlışı da çok önemli. Mesela direkt hocalarımız vardır işte kızarlar ya işte bu ateist bununla konuşma. İyi de ben konuşmayayım kim konuşacak onunla? Birinin ona konuşması lazım, doğruları anlatması lazım. Onun anlayacağı dilden anlatırsak çevirdiklerimiz de oldu. Elhamdülillah onu başardık. O çocukları hakikaten çevirdik yani söyledik, gerçeği anlattık, götürdük sabırla ama ötekileştirmeden. Onları kazandık. Biz o düşünce sistemlerini yok edersek yani yine söylüyorum o bataklık kurur. İnşallah.
Ya onların düşünce sistemleri, şimdi bir üst boyuta geçelim. Onlar hani dünyevi boyutta böyle.
Tabii.
Şimdi Allah diyor ya, yani onların bir planı var. Tuzak kuruyorlar. Allah'ın da bir tuzağı
Allah tuzak kurandan en hayırlısıdır.
Şeytandan Allah'sıdır. Şimdi mesela belki dünya savaşları oldu. Belki Allah bilir Mesih'in orada olacağını, Hazreti İsa o dönem belki onu öldürmeye çalışıyorlardı. Çünkü yani hem Marksizmi hem faşizmi de yöneten bir üst, esas şeytanın taraftarları bir grup var yani. Biliyor muyum? Allah diyor yani Allah'ın taraftarları var şeytanın. Çünkü bir yerde Marksizm yapıyorlar, bir yerde işte liberalizm. Sonra bir bakıyorsun o komünizmi yıkıp başka bir dünya sistemi getiriyorlar. Onlar kendi çıkarlarını ve durumlarına göre onu ayarlıyorlar. Yani her iki kolu, hem Marksizm hem faşizm. Belki de Hazreti İsa çıkacaktı da onlar öldürmek, mesela Hazreti Mehdi çıkacak diye bütün Orta Doğu'yu öldürmeye çalışıyorlar. Belki Sayın Hocamızın konudaki yorumlarına binaen söylüyorum.
İkinci Dünya Savaşı'nda öyleydi nitekim.
Tabii Mehdi'nin varlığını, Mehdi'yi belki de yok etmek için aynı şeyi yapıyorlardı ama işte onların planının esas üstünde Allah'ın bir planı var ve takdir ettiği bir yaşam var. Yani ona kader diyoruz. Yani o Allah'ın elinde olduğu ve takdir ettiği bir şey. Allah zaten olmuş bitmiş zamana tabi olmadığı için bitmiş bir şeyi bize aktarıyor. Yani mutlaka Mehdi var olur, mutlaka sevgiyi hakim kılacak, barışı hakim kılacak. Müşrikler istemese de diyor ya ayet-i kerimede şeytanın Allah'ına. Hak din onu gönderdi ve hakim olacağını, yani müşrikler istemese de hakim olacak diyor. Veya kafirler istemese de diyor başka bir ayette. Yani ne kadar onlar şey yaparsa yapsın, hepsinin üstünde Allah'ın planı mutlaka işleyecek. Sevgi galip gelecek. Hani bunu bir şey olarak düşünüyor insanlar. Hani şarkılarda söylenen böyle bir temenni olur ya. Hani hayat bayramı olsa hani böyle tamam bu temenni sevgi nasıl hakim olacak bu kadar silaha barışa diye. Bunu Allah hakim edeceği için o sevgiyi kalpler Allah'ın elinde olduğu için ve o sevgiyi de kalplere Allah yerleştireceği.
İşte iman da o noktada ortaya çıkıyor.
Savaşın ve kanın ne kadar insanları böyle dondurucu hale getireceğini de Allah gösteriyor. Yani hem gösterterek mecbur da kılarak Allah'ın elinde Allah yapacak onu. Biz sadece barışa, sevgiye katkımız ne olur?
Biz vesile
Sayın
olursak
hocamızın
ne mutluyuz
yaptığı yani. Gibi her gün hashtagler yapıp her gün yeni kitaplar çıkıp senin çaba gösterdiğin çabalar gibi onlar bir dua mahiyetinde olacak. Allah hakim kalacak.
Yani öyle var. En önemlisi hocamızın söylediği gibi yani buradan zaten mutlu olan, karlı çıkan ya da huzurlu yaşayan bir topluluk da olmuyor. Mesela belli bir Allah güç vermiş şu an mesela silah açısından Batı güçlü, Amerikan derin devleti güçlü, Rusya güçlü ama bugün baktığın zaman dünyada kaç kişi seviyor? Zaten birbirlerini de sevmiyorlar en başta. Amerika Rusya'ya mesafeli,
tabii.
Avrupa Birliği Rusya'ya mesafeli, yine Avrupa Birliği Amerika'ya mesafeli. Bugün bir Amerikan vatandaşı çıksın da dünyanın herhangi bir ülkesinde rahat dolaşsın ya da bir Rus vatandaşı dolaşsın. Yani bu nefretle körükleme ve olayı silahlarla çözme hiçbir zaman bir sonuca ulaşamıyor. Yani 2000'den bu yana da mesela Afganistan'a değil mi operasyon yapıldı. Bugün Afganistan'da hala başkent dışında en etkili kurum Taliban yani Taliban'da mesela başarı yok. Irak'taki durum belli, Suriye'deki durum belli. Yani olayı hocamız söylüyor bu açıdan da başka bir çözüm yok. Yani ya Mehdiyet'in güzel sevgi ruhuna, sevgi anlayışına tabi olunacak ya da bu şekilde kesinlikle. Olay gidecek yani.
Yani onu çok güzel söyledin abi. Ben de temellendirmek adına söyleyeyim. Yani diyorum ya işte o sevgi diliyle biz fethettiğimiz sürece o temellenme daha güçlü olur. Daha kuvvetli olur. Bir de burada çok büyük bir keşmekeşlik var yine onu da söyleyelim. Bağnazlık ve tutuculuk. Benim üzerinde çok durduğum bir konu. Hocamızın kitabını da okudum, bitirdim. Bağnazlık kitabını. Hakikaten çağımızın dini boyutta en tehlikeli olayı bana göre bağnazlık. Yani adam öyle bir körü körüne bakıyor ki şiddet, Müslümanlar sürekli şiddet eden, Müslümanlar işte kavga eden, savaşan. Hayır ya, Müslüman adam durudur. Müslüman adam imanlıdır, sakindir, temizdir, dürüsttür, adaletlidir. Biz bunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz'den öğrendiklerimiz bunlar, İslamiyet'ten öğrendiklerimiz bunlar. Ama bunları dünyaya maalesef İslam adı altında şiddeti körükleyen hocalar olduğu için biz maalesef burada savunma mekanizması geliştirmede sıkıntılar çekiyoruz.
Sen şimdi bir eğitimci olarak yani gençlerle çok iç içesin yani. Birçok evet. Öğrencin oluyor, gelenler gidenler oluyor. Gençlerin dine bakışı ve bağnazlığa bakış açısı açısından neler görüyorsun? Neler gözden?
Gençler bir kere bağnazlığın yani burada herkes elini vicdanına koysun. Bizi izleyen kim olursa olsun. Bağnazlık insanları dinden de uzaklaştırıyor. Ben bunu gördüm. Gençler artık öyle bir şey yapıyor ki Hocam biz onu yapamayız. Hocam biz bunu yapamayız. İşte şunu yapma. Kur'an-ı Kerim'i diyor ki efendim var ya öyle bir manazlık. Türkçe okuma. Niye ya? Ben Türkçe biliyorum. Şimdi öyle deyince o çocuk da okumuyor. Çünkü çocuk Arapçayı bilmiyor. Oğlum diyorum Kur'an, hocam Arapça bilmiyorum ki diyor. E Türkçesi var diyorum, oku. Bak diyorum ne kadar, ama diyor Türkçesi okunmuyormuş. İşte hep o hocalar yüzünden. Şimdi onun vebalini nasıl ödeyecek o hoca? Çocuğu dinden uzaklaştırıyor. Ve bunun gibi birçok uygulama, yani katı, bizim dinimiz katı din değil ki ya, katı din. En serbest, en hoşgörülü, en rahat dindir ya İslamiyet. İslamiyet'i niye böyle zorlaştırıyorlar? Kolaylaştırmaları lazım. Yani çocuklar burada çok büyük sıkıntı çekiyor. Dinden uzaklaşıyor.
Ama çok büyük bir ilgi de var değil mi inşallah? Biz hep tabii gençlerde onu gözlemliyoruz. Yani merak ediyorlar konuları. Araştırıyorlar. Bugün senin kitaplarına da zaten olan ilgi gözlemlediğin. Zaten bundan oluyor yani. Dine karşı, imana karşı değil mi? Allah'ın kainattaki inşallah kudretine karşı bir merak var yani. Ama dediğin gibi bağnazlık ona bir set çekiyor.
Set maalesef çekiyor. Çok tehlikeli bir set çekiyor. Çocuk gerçekten böyle dinimiz kolaylık dini. Ama onu zorlaştırdığınız zaman o çocuk o dinden kaçıyor. Ben yapamam, ben edemem. Gözü korkuyor, onu yap, bunu yap. Korkutuyorlar, işte şöyle var, böyle var. Yani din bu değil ki ya. Bu din değil. Bizim dinimiz bu olamaz. Bizim dinimiz eşitlik dini, barış dini, hoşgörü dini. Bunu anlatmamız lazım. Çocuğa bunu anlattığın zaman, aa hocam diyor ne kadar güzel. Hocam diyor Türkçe okuyabilir miyim diyor. Çocuk bundan bugüne kadar korkuyormuş ya Türkçe okumaktan. Evladım dedim, haşa, alıyorum karşıma anlatıyorum. Allah'ın dili var mı? Haşa hocam, Allah zaman ve mekandan münezzeh. İstersen İngilizce oku. Hangi dil biliyorsan o dil oku. Yeter ki oku. Kur'an'ın o Alak i̇nşallah suresinin ilk 5 ayetini yerine getir diyorum ve inşallah faydalı oluyoruz da yani eminim i̇nşallah geri dönüşler de oluyor yani bu konuda.
Evet inşallah. Hocamızdan da Allah razı olsun. Hep Kur'an'a sevk eden açıklamalar, kitaplar evet yayınlanıyor, söylüyor. Yani Kur'an'la çelişen kaynakların yanlışlığı ve hükümlerin, davranış tarzlarının, her şeyin Kur'an'dan çıkması gerektiğini çok güzel ayetlerle izah ediyor.
Çok güzel bir şey söyleyeyim abi. Ben bunu yaptım. Faydasını da inanılmaz gördüm. Hocamızın o CD'lerinden bende var. Kur'an mucizeleri birkaç CD'si daha. Hazreti Muhammed'in hayatı dersi var. Peygamber Efendimiz hayatında. Mutlaka ve mutlaka şu an birkaç sınıf kaldı. Hepsini açıp onu izlettiririm.
Çok okusun ya. Zaten
çocuklar baksın şey. Kur'an mucizeleri muhteşem. İnanılmaz derecede hadislerle, Kur'an'dan örneklerle anlatılmış. Anlatımı muhteşem. Görüntüler. Çocuklar görsel hafıza da çok önemli. Yani onu da almaları lazım. Dağlar, denizler, ovalar hepsini görmeleri lazım. Bilmeleri lazım. O mucizeleri. O inanılmaz faydalı oluyor bana. Geri dönüşü oluyor çünkü. Hocam diyor böyle bir şey varmış diyor. Kur'an böyle. Tabii ki oğlum bak diyorum ne kadar güzel. İzlettik ya diyorum. Evet hocam diyor sizden izlettiğinizden biliyorum. Eğer ben bir ufacık vesile oluyorsam ne mutlu bana. Ne mutlu bana.
Yani. Maşallah. Biz gözümüzle gördük. En son evet bir konferansta birlikteydik. Yanında talebelerinle evet geldin. Hakikaten hepsi genç, yapılı, böyle hem aslan gibi gençler hem Nur gibi kız kardeşlerimiz, hepsi aydın. Evet. Belli pırıl pırıl, yani vesile olmuşsun, Allah razı olsun.
Allah razı olsun. İnşallah. Yani biz yani sonuçta eğitimciyiz. Eğitim sadece öğretmek değildir. Eğitimin en güzel eğitim öğretim diyoruz da biz maalesef bazı böyle işte tabii eleştirmeyeyim de hocaları öğretim kısmında kalıyor. Ama bunun eğitim kısmı da var.
Yani. İnşallah son olarak da Koray hocam tabii bu bir projem var. Güzel bir projen yolda bana bahsetmiştin. Yeni bir kitap hazırlığım var. Evet. Onu biraz bize açıp anlatır mısın?
Şimdi yeni kitap hazırlığımı şöyle karar verdim Sedat abi. Yani çevreyi inceledim, dünyayı inceledim. Yani artık dedim ki yani hep savaşlar savaşlar. İnsanlar gerçekten büyük bunalımda. Bunalımı aşmak için çocuklara ya bizim hiç mi savaşmadan kazandığımız hiçbir şey yok sevgiyle, hoşgörüyle. İşte tabii anlatıyoruz Osmanlı döneminde ufak tefek de ama daha geniş kapsamlı nasıl faydalı olabilirim dedim. Dedim ki dünyayı fethedeceğiz. Parolamız bu. Ama savaşla değil sevgiyle. Osmanlı nasıl yaptıysa, İslam hukuku, İslam dünyasında nasıl bir kardeşlik hukuku, sevgi hukuku varsa bunları toplayıp güzel sevginin dili programımız zaten ismi. Güzel böyle bir isim bulup sevginin dilini kitabımda yazmak için mücadele veriyorum. Yeni kitabımda bununla alakalı olacak. Evet dünyayı fethedeceğiz ama savaşla değil barışla, sevgiyle, kardeşlikle diye güzel bununla alakalı tarihten örneklerle çocuklara günümüze kadar getireceğim. En azından böyle 150-200 sayfalık vesile olması için böyle bir kitap hazırlığındayım. Sizin de desteklerinizi bekliyorum inşallah.
Allah razı olsun evet, inşallah.
İnşallah abi.
Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Allah razı olsun geldin lütfettin. Çok da güzel açıklamalar yaptın. İnşallah evet. Allah bin bereket versin.
İnşallah kitabımızı da böyle bir gösterebilir mi?
Tabii tabii tabii.
Gösterelim, yeni çıkan kitabımız bu. Burada da özellikle abi hani hep diyorlar ya sübliminal mesaj, sübliminal, bir de biz verelim dedik. Kubbetüs Sara ile Mescid-i Aksa'yı verdik. Burası inşallah Mehdi Aleyhisselam döneminde 3 dinin huzur kenti olacak Kudüs. Buna da sonuna kadar inanıyorum. İnşallah kitabımızda herkes temin edebilir diyorum. Allah razı olsun diyorum.
Allah inşallah başarılı kılsın.
İnşallah.
Kolaylık.
Evet, programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir Sevgi Dili programında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.